Şadi Evren Şeker ve Ebu Bekir Kalkan'la Sosyal Gündem programı başlıyor.
Efendim, esselamu aleyküm. Her zaman olduğu gibi programımızı selamların en güzeliyle açıyoruz. Sosyal Gündem programında bendeniz Ebu Bekir Kalkan ve Şadi Evren Şeker'le birlikte yine huzurlarınızdayız. Nasılsınız hocam?
Teşekkür ediyorum. Herkesi ben de selamlıyorum. Selamun aleyküm.
Bugün sosyal medyada geçtiğimiz günlerde sizin Facebook'tan paylaştığınız bir yazıyı konuşmak istiyorum. Özellikle bilim felsefesi, bilim, meslek, meslek seçimiyle ilgili düşüncelerinizi paylaşmışsınız Facebook'taki paylaşımınızda. Bununla ilgili konuşacağız. Yine sosyal medyadaki gündeme değineceğiz. Ama önce kısaca bahsetmek istiyorum. Programımıza sosyalgündem.com adresi üzerinden ve Twitter ve Facebook'tan bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Evet hocam, Facebook'ta yazmışsınız. Kelam dergisinde yayınladığınız bir yazı bu. Meslek seçimiyle ilgili, meslekle ilgili. Aslında biraz işin özünden konuyu ele almışsınız. Bu işin her konuda olduğu gibi bir felsefesi var aslında, değil mi?
Evet, aslında her işin bir ruhu var, bir felsefesi var, bir hakikati var. Yani bunlara erişmek aslında mesleğin amaçlarından birisi. Bunu keşfetmek. Yani biliyorsunuz meslek kelimesinin kökü Arapça sülükten geliyor. Bu da bir yol demek. Aslında meslek insanın bir yolu, yolculuğu, kendisini keşif yolu. Tabii biz şunu inanıyoruz, her insan biriciktir, yeganedir, bir eşi benzeri yoktur. Her insanın kendisine özel, evet, bir özelliği var, bir niteliği var. Aslında meslek birazcık da bu niteliğin keşfedilmesi ve toplumdaki diğer insanlardan neyimiz farklıysa o yeteneğin öne çıkartılarak toplum açısından baktığımızda topluma bu niteliğin kazandırılması,
evet,
ve bunun meslek olarak dönüşmesi. Yani aslında meslek bir yaşam felsefesi aynı zamanda. Ve bunu insanın kendi içinde özümseyebilmesi için de o mesleğin felsefesine dokunması gerekiyor. Özüne dokunması, ruhuna dokunması gerekiyor. Yani böyle şeyler eskiden daha fazlaymış. Şimdi belki çok da önem verilmeyen, hatta artık devam bile etmeyen meslekler. Bakıyorsunuz bir demirci demir dövüyor ama oradan o demirin işte kaç derecede dövüleceği, nasıl kızardığı, bunlardan bir felsefe çıkartıyor. İnsanları anlamaya, dünyayı anlamaya onu mesleğinden çıkarak yorumlayabiliyor.
İlimden ilime yol vardı derler ya, burada da bu bir anlamda gerçekleşmiş oluyor. Bir yazıda okumuştum ben, bir konuda gerçek anlamda uzmanlaşmak için 10.000 saat uğraşmak, çaba göstermek, zaman harcamak, o konuyla ilgilenmek gerekiyormuş. Biz artık biraz daha yüzeysel bu konuda bir şekilde kendimizi yetiştiriyoruz genel olarak anladığım kadarıyla.
Evet, yani aslında şöyle bir şey var. Daha genel olarak şundan bahsetmek daha doğru olur. Hı hı. Çağımız tabii niteliğin artık önemsenmediği, sayıların niteliğe, özelliğe, yani bir şeyin keyfiyetine, kemiyetin keyfiyete ağır bastığı bir çağ. Bunu şöyle görüyoruz. İnsanların ne kadar az özelliği olursa o kadar kontrol edilmesi kolay, o kadar sanayiye ve sisteme hizmetkar olması kolay varlıklar haline dönüştürüldüğünü görüyoruz. Hı hı. Yani üretim sektörü, işte sanayi devriminden başlayan bir süreç var. Bir kişi sadece bir vida sıkar, başka da hiçbir şey yapmasına gerek yoktur felsefesiyle başlayan ve bunun günümüzde de uygulamaları var. İşte bir insan gittiğinde yeri hemen başka birisi de doldurulabilir. Hiçbir kendisine özel bir özelliği yoktur. Hı hı. Bunu minimize etmek amaçlıdır. Veya bir insan bir mesleği yaparken hemen vazgeçip başka bir mesleği yapabilir. Dolayısıyla o mesleğin aslında o kişi bıraktığı veya o kişinin o meslekle özdeşleşen hiçbir özelliği yoktur. Dolayısıyla bunlar hep birbirinin yerine geçebilen, hiç de özelliği olmayan, niteliği olmayan, o insana özel, o insanın keşfine özel hiçbir özellik taşımayan, birbirinin yerine yedek parça gibi insanların yerleştirildiği bir sürece giriyor. Bu da çağımızın bir hastalığı aslında. Yani insanların giderek niteliksizleşmesi, mesleklerin niteliksizleşmesi, eğitimin niteliksizleşmesi, her yere bu niteliksizleşme, dejenerasyon deniliyor ya, içinin boşaltılması ama sayılarının arttırılması. Yani eskiden mesela bir araba ustası arabayı yaparken, şimdi araba sanayinde çalışan yüzlerce, binlerce, belki milyonlarca insan var ve bu insanlar sadece sayıyla bir yerlere ulaşıyor. Robot teknolojisi gelişiyor. İnsanların yerine robotlar konuluyor. Meslekler ölüyor. Tabii en üzücüsü, bunların hepsi olabilir, bunlara bir itirazımız yok, ama insanların meslek olarak edindikleri şeyin niteliğinin kaybolması, ve bu niteliğin kaybolmasıyla birlikte insanın bu keşif sürecinin sekteye uğraması. Yani siz günün 9 saatini 10 saatini bir meşgaleyle geçiriyorsunuz, bir işle geçiriyorsunuz ve 10 yıl sonra o işten size ne kaldı diye sorulduğunda işte hiçbir şey kalmadı veya maaşımı aldım, sadece bana verilen emirleri yaptım, ne emir verildiğini de çok umursamadım, bana ne söylendiyse onu yaptım, evet, şekline geliyor. Bu da tabii çağımızın hastalıklarından birisi.
Aslında bir anlamda olması gereken bizim bir ciddi anlamda bir meslek sahibi olup o meslekte derinleşip sonra kendimize dair özel bir takım şeyleri keşfederek kendimizi daha anlamlı hale getirmek. Her anlamda, hem kişisel anlamda hem toplum anlamında daha anlamlı bir yerde kendimizi bulabilmek. Belki de büyük resimde olması gereken bu. Bu konuya döneceğiz. Ben biraz tweet okumak istiyorum müsaadenizle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı demiş ki, kış lastiği kullanımını tavsiye ediyoruz. Gerekli tüm tedbirleri aldık. İstanbullulardan da destek bekliyoruz. Bunları Twitter'dan okuyorum. Yine kendi kişisel Twitter hesabından demiş ki, meteorolojik verilere göre kar yağışının perşembe günü öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Dediğim gibi bugün olan bir hadise bunlar. Cumartesi günkü tekrar yayınımızda belki anlamını yitirecek.
Veya daha da ilerleyecek belki, kış soğuk durumu.
Geçerliliğini koruyacak en azından. Genç Dergi Twitter hesabından atılan bir tweet var. Gazanfer Ağa Medresesi'nde Ahmet Taş Getiren'in konuk olacağı konferansa davetlisiniz deyip konferansın bir afişini yayınlamış. Yarınki Türkiye tasavvuru. Biz de buradan duyurmuş olalım. 12 Aralık Perşembe saat 19'da Fatih'te Gazanfer Ağa Medresesi'nde meraklıları takip edebilir. Bir meslekten sizin meslek yalını başlığı yazdığınız yazıdan sonra bir Google'dan şöyle bakınca mesleklerle ilgili bir başlık dikkatimi çekti benim. 2020 yılında en çok kazanacak, en gözde olacak 6 meslek şeklinde bir öngörü. Forbes dergisinin bir araştırması. En üst sırada lojistikçi var. Aslında günümüzde de lojistikçiler önemli bir iş sahası.
Giderek tabii yeni mesleklerin çıkma hızı da artıyor. İşte insanlar üniversiteye girdikleri andaki mesleklere, mezun oldukları andaki meslekler arasında çok büyük fark olmaya başlıyor. Bu da mesleğin ne kadar anlamsızlaştığının bir ifadesi aslında. Hı-hı. Siz bir mesleğe giriyorsunuz, 5 yıl sonra o meslek dünyadan siliniyor. Dolayısıyla bazı böyle temel meslekler var. Hı-hı. Her zaman var olan meslekler var. Onun dışındaki
doktorluk
moda mesleklerin
gibi, avukatlık gibi belki.
Evet, bunların dışındakiler giderek yok olmaya mahkum. Bu da öyle yani. Şimdi mesela listede zannediyorum okunacak çoğu meslek bir 10 yıl 15 yıl önce olmayan meslekler. Yeni yeni gündeme geliyorlar.
Hızlıca okuyayım. Lojistikçi mevcut küresel düzen göz önüne alındığında şirketler üretim departmanlarının düzgün işleyişine devam etmesi, işleyişin sürmesi için yazılım bilen lojistikçileri ön planda tutacaklar demiş. Yazılım da bilmesi öngörülüyor.
Evet, yani bununla ilgili meslek yüksek okulları açılıyor. Ben biraz üniversiteden olduğum için 2 yıllık 4 yıllık yüksek okullarda eğitimler veriliyor. Tabii temelinde bunun ne vardır derseniz endüstri mühendisliği, onun temelinde belki makine mühendisliği, istatistik gibi bilimler var. Bunların birazcık sahaya uygulanmış halleri. Sonuçta son teknoloji olan programları kullanabilecek insanlar sahaya sürülecek. Artık böyle ara eleman kavramı, yani üst düzey ve alt düzey insanlar arasında bulunan ara eleman kavramı üniversitelere taşındı. Yani bu üniversitelerin de içine biraz boşaldığının anlamına geliyor.
Evet.
Bu ara elemanlar buralarda yetişiyorlar. Yukarıda belirlenen stratejiye uygun olarak, yönetime uygun olarak alt seviyelerin organize edilmesiyle uğraşan bir meslek. Zaten çağımızda da şu an favori olan mesleklerin çoğu bu ara eleman kısmından geliyor.
Evet, çünkü hitap ettiği çok sayıda şirket var ve çok sayıda eleman açığı var bu konuda. Dolayısıyla da arz mevcut olduğu için de kişiler bu mesleği tercih edebiliyorlar. Bir sonraki sırada etik hacker anlamında.
Ethical hacker denilen.
Evet. Yani hacker bildiğimiz manasıyla bir şekilde şifreleri kırıp giren kişiler, ama etik hackerlar bunları firma adına yapıp açıkları raporluyorlar bildiğim kadarıyla.
Evet, hacker kavramı herhangi bir sistem olabilir bu. Sisteme saldıran kişi.
Evet.
Sistemin zafiyetlerini bularak o zafiyetleri sömüren ve o sistemde istediği doğrultuda bir boşluk oluşturup ondan faydalanan kişi demek. Bu sosyal hacking denilen bir şey de var. Yani sosyal ortamların, toplumun da hacklenmesi söz konusu. Hı-hı. Mesela topluma da zaman zaman görüyoruz. Toplumda da bazı manipülatif haberler, spekülatif haberler çıkıyor. Toplumun da gündemiyle oynanıyor. Bunlar da aslında bir hacking olarak görülebilir. Bir zafiyetin sömürülmesi. Tabii daha çok orada hackingle, ethical hackingle kastedilen bilgisayar sistemlerine saldıran kişiler. Ethical olunca da bunu saldırabilecek ama saldırmayıp o saldırıda oluşabilecek zafiyetleri bulup bu sistem sorumlularına bunları ifade edecek. Sonra da o sistem sorumlusu onu kapatmasına yardım edecek kişilerden bahsediliyor.
Veya belki sistemin bir ikizine saldırıp bir şekilde açıkları bulup raporlamasıyla. Tanımda ne diyor bakalım? Bugüne kadar böyle bir terimle pek karşılaşmadık ama bundan sonra bu kişiler hayatımızda olacak demiş. Birçok şirket güvenlik açıklarını saptamak, önceden önlem almak için onlara ihtiyaç duyacak. Ayrıca kendi datalarını korumak için de onlara ihtiyaç duyulacak. Bu işin 2020 yılında yıllık ortalama geliri 100 bin dolar civarında olacak denilmiş. Bir önceki lojistikçide de yazılım bilen lojistikçiler öne çıkarılmıştı.
Evet, artık her şey yazılıma dökülüyor.
Evet,
yani.
Hatta ben bugünlerde çokça rastlıyorum. Çocuklara ilk öğretim seviyesinde temel kod eğitimi verilmesinden bahsediyor. Bundaki temel mantık nedir sizce hocam?
Yani ben aslında bunu epey uzun süre tartıştık biz üniversitede.
Evet.
Şimdi bilgisayar programlamayı çok erken yaşta öğrenmek tabii ki bu konuda gelişimini olumlu yönde etkiliyor öğrencinin. Yani 13 yaşında çok iyi program yazan kişiler vardı. Uzun süre önce vardı bunlar. İngiltere'de falan böyle insanlar işte haber oluyordu. Bunlar artık çok sayısı arttığı için haber niteliğini de yitirdi yani. Böyle çok insan şu an
normalleşti bir anlamda.
Normalleşti. Ama bunun şöyle bir dezavantajı da var. Onu da inkar etmemek lazım. Sonuçta bu bir makina. Ve bu makinenin dilinden anlayan insan yetiştiriyorsunuz siz. Bu evet. Yetiştirmenin şöyle bir dezavantajı da var. İnsanların da makine gibi düşünmesine sebep oluyor. Yani o sınırları olmayan özgür düşünce, hayal gücü, bunların çoğunu öldüren bir yapısı da var. Bu bilgisayarla çok erken yaşta haşır neşir olmanın getirdiği bir yan etki. Tabii başka psikolojik etkileri de var. Yani sonuçta bilgisayara komut verdiğinizde yapmam deme şansı yok. Evet. Verilen komutu yapıyor. Ancak mantıksız komut verirseniz yapmıyor. Hı-hı. İşte bu insanda mesela her verdiği emrin de normal hayatında yapılması gibi bir beklenti doğuruyor. Hı-hı. Böyle yan etkileri çok. Yani bilgisayarların küçük yaşta insanların bununla haşır neşir olması, hatta program yazması biraz eleştiriliyor akademik çevrelerde.
Evet.
Ama işte avantaj dezavantajını tartıp belki bir kısım insan, çok bu konuda yeteneği olan insanlar keşfedilip genç yaşlarda onlara böyle özel bir eğilim olabilir.
Peki bu bir anlamda kuruyorum ben. Analitik düşünme anlamında, kurgusal düşünme anlamında bir yetenek kazanma gibi bir avantaj sağlayabilir mi mesela? Yoksa bu zaten farklı bir şey mi?
Tabii böyle bir yeteneği geliştiriyor. Yani sonuçta siz kod yazdığınız için düşünün. Şimdi diyelim 1000 satırlık kod yazıyorsunuz. 1001. satırı yazmak demek daha önceki 1000 satırla uyumlu bir şey yazacaksınız demek. Onların nasıl davranacağını analiz edebilmeniz lazım. Yazdığınız şeyin olası sonuçlarını hayal edebilmeniz lazım. Bunlar programlamada olan gerçekler.
Bir düşünce yeteneği veriyorsunuz.
Sonuçta. Veriyorsunuz ve şekilleniyor insan. O meslek sonuçta insana bir şekilde etkiliyor. Bu bir hakikat ama hani bunu
etkileri de yok
aslında
değil,
bütün gibi. Meslek seçimlerinde ve meslek yönlendirmelerinde doğru olan şey ve gelişmiş ülkeyi de bence belirleyen şey genç yaşta genç yeteneklerin doğru şekilde keşfedilmesi. Yani eğitim sisteminin de bunun üzerine kurgulanması lazım. Siz çok iyi bir işte bilgisayar programcısı olabilecek kişiyi çok genç yaşta keşfediyorsanız gereksiz çok şeyle vakit kaybetmesini engelleyerek çok daha iyi bir yere taşıyabiliyorsunuz. Hı hı. Bu çok önemli. Her meslek için böyle.
Dolayısıyla bu bir fırsat olarak da düşünülebilir. Aynı zamanda kendi içerisinde handikaplar barındırıyor. Ne dedik? Lojistikçi dedik, etik hacker dedik. Listede 3. sırada aktüer var. Aktüerle ilgili pek tanıdık bir tabir değil. Finansal
aktüerya
çevrelerce.
Aktüerya diye geçiyor artık galiba, evet. Değil mi? Aktüerya, sigortacılık ve aktüerya diye çok duyuluyor.
Bunun detayına gireceğiz. Ben biraz gerçek gündeme dönmek istiyorum müsaadenizle. Şöyle birkaç tweet okuyacağım yine. Mehmet Lütfi Arslan abimiz demiş ki dünya sınırları kaldıran, sınırsız özgürlüğe koşanların değil sınırlı sorumlu yaşamaya talip olanların peşinden koşacak demiş. Bir başka tweet Altın Oluk dergisinden, bizler için en doğru istikamet bir gölgenin sahibine olan sadakatiyle Allah Resulü'nün izinden yürümek ve ona benzemeye çalışmaktır demiş Altın Oluk Twitter hesabından. Bir başka tweette Altın Oluk dergisi hesabından yine, mümin Hayatın her safhasında ilahi aşkın engin firaset ve basiretine muhtaçtır. Aksi halde kabuktan öze, şekilden hakikate intikal edemez demiş bu tweette. Yine Osman Nuri Topbaş hocamızdan bir tweet okumak istiyorum. Allah'ın kullarını affede affede ilahi affa layık hale gelmeliyiz. Kimseyi incitmemeli, Allah rızası için hiç kimseden de incinmemeliyiz demiş. Aslında incitmemek belki insanın kendisine bir rüstur olarak edinip hayatına uygulayabileceği bir şey olabilir çok zorlanmadan, ama incinmemek
gerçekten zor bir şey. Yani o kadar hayatın özellikle şehir hayatında çok farklı insanlarla çok farklı ilişkilere girip incinmemek gerçekten olgunluğun belki en son noktası olabilir, değil mi?
Yani trafikte bile gün içerisinde çileden çıkabiliyor insan. Bir de günlük hayatın içerisinde o ilişkiye girdiği insanlarla zaman zaman kötü tecrübeler tabii ki yaşıyoruz. Aslında imtihandan geçiyoruz tabii ki. İncinmemek dediğiniz gibi bayağı bir üst, ama neden olmasın? Bunu da kendimize bir haslet olarak görmeliyiz bence. Yapılması gereken. Listeye dönüyorum ben yeniden müsaadenizle. Aktüer demiştik. Aktüerle ilgili tanımı bir okuyayım hızlıca. Aktüer yalnızca bugünü değil yarınları da düşünerek finansal belirsizlikleri değerlendirir. Şirketler ileriye yönelik projeksiyonlar yaparak stratejik kararlar için bu kişilere daha da çok ihtiyaç duyacak önümüzdeki yıllarda. Özellikle sigorta ve bankacılık sektörleri için bu kişiler altın değerinde olacak. Bu alandaki istihdam şu andakine oranla %20 artması bekleniyor. Türkiye'de Marmara Üniversitesi'nde bununla ilgili bir bölüm var bildiğim kadarıyla.
Sigortacılık adı altında galiba çoğu yerde okutuluyor. Aslında şöyle, yani bu aktüerya denilen şey risk hesaplama ve olasılık hesaplamaya dayanan bir şey. Tabii yani şöyle, ben akademisyenlik şapkamı çıkartarak şunu söyleyebilirim ki bilim tarihine baktığınız zaman aslında çok da değişen bir şey yok. Yani yeni böyle özel alanlara uygulanmış şeyler geliyor. İşte mesela sigortacılık alanına uygulandığı zaman istatistik başka bir şey oluyor. Üretime uygulandığında başka bir şey oluyor. Pazarlama uygulandığında başka bir şey oluyor. İsimler değişiyor. Yeni isimler icat ediyoruz. Bunda bir sıkıntı yok, ama aslında özü istatistiğin. İstatistik de özü kehanettir. Yani binlerce yıldan önce gelen bir şey bu. Gelecekte ne olacak? Yani işte falanca kişi ne kadar kaza yapma ihtimaline sahip? Onun sigorta primi ne olacak? İşte Türkiye'de deprem olma ihtimali nedir? Onun ne kadar prim belirleyelim? Bu sonuçta binlerce yıl öncesinden beri gelen bir kehanettir. Kehanet bilimi diyelim. Kahinler diyelim. Bunun günümüze modern isimli uygulanmış halidir. Çok da şey yapmamak lazım. Hani böyle isimlerinin cicili bicili olmasına kanmamak lazım. Sonuçta bilim de eleştirilmeye açık olmalı. Ve bence eleştirecek çok yanı da var.
Pekala. Biraz da ülke gündemine dönelim müsaadenizle. Kamuda F klavye dönemi başladı şeklinde bir haber var.
Evet, başlık bile yorumu gerektiren bir durum.
Hiç haberi okumaya gerek yok.
Haberi okumaya. Yani şimdi tabii ilk Türkiye'ye bilgisayarlar 80'li yıllarda girmeye başladı. Evet. O zamandan beri Türkiye'ye giren bilgisayarların çok büyük çoğunluğu Q klavye. Yani evet. Q klavye nedir? İşte klavyenizi açtığınızda sol üst köşedeki ilk harf Q harfi ise Q klavyedir. Hatta onda çeşitleri var. Türkiye'de kullanılan QWERT diye geçen, QWERT diye devam eden klavye. Bir de F klavye var. Bu daha çok eski daktilo geleneğinden gelen ve Türkçe yazmaya daha uyumlu. Yani doğru. Türkçe harflerin daha çok klavyenin içinde dağıtıldığı bir klavye yapısı. Ama Türkiye'de işte 80'li yıllarda girdiyse 30 yıldır Q klavye ağırlığı var. İnsanlar bununla yetişmişler.
Çok
bununla
hızlıyız artık, değil mi, hepimiz Q klavyede?
En azından herkes yerini biliyor. Evet. Cep telefonundan işte bilgisayara kadar, başka yerlere kadar bu klavye her yerde kullanılan bir klavye. İnsanlar bu kadar alışkanlık edinip, eğitim edindikten sonra, on parmak yazma alışkanlığı edindikten sonra F klavye, bir de psikoloji kitaplarında da geçer, böyle bir ket vurma durumu var. Yani birini öğrendiğinizde diğerinin öğrenmesini engelleyen bir yapısı var. Dolayısıyla F klavyeye geri dönmek 30 yıldan sonra bana çok doğru gelmiyor.
Belki yeni nesiller için sağlıklı olacağı düşünebilir. Konuyla ilgili iki tweet okuyacağım.
Tabii, buyurun.
İki taraftan, iki görüşten. Cüneyt Özdemir demiş ki, kamuda Q klavyesi 2017'ye kadar F klavyeye dönüştürülmesi kararı resmi gazetede yayınlanmış. Tam bir komedi diye eklemiş Cüneyt Özdemir. Zafer Arapkirli ise şöyle demiş. F klavyeye karşı çıkanlar, klavyelerin tuşlar bir avuç içinde çalkalanıp masa üzerine rastgele saçılarak dizayn edildiğini sanıyor demiş. Bir de gülme efekti eklemiş. Bilmiyorum buna cevabınız var mı ama.
Yani ne söylenebilir bilmiyorum. Sonuçta iki tarafı da haklı. Yani evet. Bir tarafta aslında doğrusu şu, hani bunlar ilk Türkiye'ye girerken önlem alınması gereken şeylerdi. O yıllarda bu iş yapılsaydı çok doğru olurdu. Şimdi artık biraz geç kalınmış bir karar gibi geliyor bana. Artık ne diyeceğiz bilmiyorum.
Pekala. Yine ben şu meslek lerle ilgili listeye dönüyorum. 6 gruptan bahsetmiştik. 2020'de en popüler olacak meslekler. Toparlıyorum. Lojistikçi demiştik. Etik hacker demiştik. Aktüer demiştik. Aktüer biraz finans sektörüyle ilgili. Listenin 4. sırasında epidemiyolog var. Tanımı hızlıca bir okuyayım. Kuş gribi vakasında tüm dünya bu kişilere olan ihtiyacı gördü. Hastalıkları toplumlara, yerleşimlere göre araştıran, yayılımlarını türlerine göre ayrıştıran bu kişilere 2020'de daha çok rastlayacağız. Giderek hastalıkların, salgınların arttığı dünyada 2020 yılına kadar bu meslek dalındakilerin istihdamı %35'lerin üstüne çıkacak demiş. Yıllık ortalama gelirleri ise 70 bin dolara yakın olacak. Bununla ilgili de konuşacağız ama programımızın ortasına geldik. Şimdi kısa bir ara verelim.
Bizim aradan efendim. Sonra bu epidemioloji ile ilgili başlayalım. Önemli bir konu çünkü çağımızın mesleklerinden.
Sosyal gündem kısa bir aranın ardından devam edecek. Erkam Radyo'da sosyal gündem devam ediyor.
Efendim selamünaleyküm yeniden. Sosyal gündem programındasınız. Bendeniz Ebu Bekir Kalkan ve Şadi Evren Şeker'le birlikte sosyal medyayı, sosyal medyanın gündemini konuşuyoruz. Bugün programımıza Şadi Evren Şeker'in yazdığı Meslek Yalan İl başlıklı yazı üzerine konuşarak başladık. Yazıya döneceğiz. Hatta 6 tane en 2020 yılında en popüler olacak mesleklerle ilgili yazıyı okumaya da devam edeceğiz ama gündeme ben bir dönüyorum şu anda. Mandela için görkemli cenaze töreni şeklinde bir haber var. Bununla ilgili belki birkaç tweet de okuyabiliriz haberi okumadan önce.
Evet, yani Mandela vefat etti biliyorsunuz.
Evet.
Hatta en önemli özelliklerinden birisi Türkiye'nin demokratikleşme adına sıkıntılı yıllarında, demokrasiden biraz uzaklaşmış olduğu yıllarda Türkiye'nin vermiş olduğu ödülü geri çevirmesi.
Evet.
Bu şekilde tanınıyor Türkiye'de ama tabii çok fazla hayranı var. Afrika için önemli bir lider. Hatta siyahi liderlik açısından, yani siyahların liderliği açısından da önemli bir isim. Ama Güney Afrika hepimizin göz önünde bulundurması gereken çok önemli bir ülke.
Evet.
Yani Ümit Burnu biliyorsunuz Afrika'nın güneyinde ticaret yolları hareket ederken, Hindistan'a daha henüz Süveyş kanalı yokken gidilen en önemli yollardan birisiyken, İngilizlerin burada bir kolonileşmesi ve Güney Afrika'yı stratejik bir üs olarak kabul etmesinden başlayan bir kolonileşme hareketi var. Ve o zamandan beri de oldukça önem verdikleri ülkelerden birisi. Bu ülkede, Güney Afrika'da oldukça gelişmiş bir silah sanayi var. Çok evet. fazla silah satıyorlar Afrika'ya. Teknolojileri gelişmiş. Yani isminin Afrika olduğuna aldanmamak lazım. Afrika'nın en önemli ülkelerinden birisi. Fakat bizim için tabii en önemli özelliklerinden birisi de Güney Afrika'nın Ahmet Deodat gibi önemli birisini çıkartmış olması.
Doğru.
Yani sadece kısaca bahsedelim, kitapları okunabilir şeklinde. Çünkü detayına girersek epey konuşulması gereken önemli kişilerden birisi. Hint kökenli bir Müslüman kendisi. Güney Afrika'da yaşıyor. Ve Hristiyan ve Yahudilerle ortak bir hayat yaşamış. İşte bir patronu Yahudiymiş. İçli dışlı olmuş bu insanlarla ve kritik bir açıdan bunlara eleştirel bir açıdan bakabilmiş. Önemli kitapları var. İşte Araplar ve İsrail gibi veya Mucizeler Mucizesi Kur'an gibi kitapları var. Bunlar alınıp okunulabilir.
Evet.
Tavsiye ederiz. Sebebi de şu, yani burada tavsiyenin sebebi Batı dünyasında, Amerika'da özellikle oldukça okunan ve görüşlerine saygı gösterilen bir Müslüman alim deyip geçelim bence.
Bir tweet okumak istiyorum Mandela'nın cenazesiyle ilgili. Erol Kaya demiş ki, haklı bir mücadelenin ne yeri, ne zamanı, ne de rengi vardır. Tek şartı inanmaktır. Dünya inanmış bir şahsiyeti Mandela'yı uğurluyor diye bir tweet atmış. Ben yine listemize geri dönmek istiyorum. 2020 yılında en gözde olacak 6 meslek listesi. 4. sırada epidemiyolog demiştik. Tanımında da hastalıkları toplumlara, yerleşimlere göre araştıran, yayılımlarını türlerine göre ayrıştıran bu kişilere 2020 daha çok rastlayacağız demiş bir anlamda araştırmacı.
Evet, yani biliyorsunuz şimdi artık globalleşme, küreselleşme çağımızın akımlarından birisi. İşte en son Avrupa Birliği ile de bizim vizelerin kaldırılması gündeme geliyor. İnsanların serbest dolaşımı artık sınır kavramının, yani o 1900'lerin başında olan ulus kavramı, ulus devlet kavramı ve sınır olan ulusçu, nasyonalist yaklaşımın yavaş yavaş çürüdüğü bir devirde yaşıyoruz. İnsanlar seyahat edebiliyorlar, karşılıklı görüş, gidiş gelişler oluyor. Dolayısıyla artık hastalıklar lokal hastalıklar olmaktan çıktı.
Çok hızlı bir şekilde çıkıyor.
Evet, aynı yani o Akşemsettin biliyorsunuz tavsiyesi var. İşte karantinaya dair ilk uygulamalarla ilgili tavsiyeleri oluyor. Efendimizin hadisi var. Siz oraya gitmeyin diyor, oradan birisi gelmesin diyor. Evet. Karantinaya dair uygulamalar artık çok da geçerliliği kalmayan uygulamalar. Tabii hala uygulanabilir ama birazcık geçmişte kaldı bunlar. Günümüzde herkes her yere çok hızlı bir şekilde hareket ediyor. Doğru. Bu da bütün hastalıkların bütün dünyaya yayılması gibi bir sonuç çıkartıyor. İşte epidemioloji de burada sosyal hastalıkları, yani topluma yayılmış olan hastalıkları analiz edip çözülmesinde, tedavisinde rol oynayan kişiler. Daha çok yine istatistik ağırlık çalışıyor bu kişiler. Onu söylemek lazım. Yani hastalık yayılımları ile ilgili bulguları, görüntülemeleri vesaireyi toplayarak buradan istatistiksel sonuçlar çıkartıyorlar.
Belki hatta bir sonraki vaka için veri elde etmek asıl maksat.
Evet, yani biyoinformatik denilen bir konu var aslında, o da güncel konulardan birisi. Biyo bilgi diyebiliriz buna. Toplanan genle ilgili veya tahliller olabilir, laboratuvar sonuçları olabilir. Bunlarla ilgili toplanan bilgilerden bir sonuç çıkartmak, belki hatta kişinin genine bakarak teşhiste bulunmak, hangi hastalıklara yatkın olduğunu o hastalık yaşanmadan, bunların hepsi istatistiğe bağlanıyor. Aradan önce de söylediğim gibi istatistikte kehanete bağlanan bir bilimdir. Onu söylemekte yarar var.
O zaman şöyle bir durum ortaya çıktı. Lojistikçi ve etik hacker dedik. Bunlar biraz yazılımla ilgili işler. Aktüer ve epidemiyolog da istatistikle
ilgili. Aslında onlar da, yani yazılım çıkartamazsınız hiçbirinden. Sonuçta bu istatistiksel verilerin işlenmesi için hepsi. Yani basit bir hastanede bile yılda 3-5 bin tane tahlil oluyor. Bunların toplanması, belirli analizlerin yapılması ciddi bir emek. Elle yapılması artık mümkün değil ki siz bunu ülke çapında, dünya çapında analiz edeceğim diyorsanız artık çok ciddi şeylerden bahsediyorsunuz demektir. Burada şöyle bir şey var. Ben belki bir açılım olması açısından şunu söyleyebilirim. Sosyal medyada insanların hastalıklardan bahsetmesini yakalayan robotlar yazılmış durumda. Mesela siz kendiniz bahsediyorsunuz, işte gittim böbreğimde şöyle bir sorun vardı veya şu hastalık tanısı konuldu veya diyorsunuz ki işte bende bilirubin yüksek çıktı, herhangi bir teknik terim de kullanabilirsiniz. Onu robot yakalıyor konuşulduğunu ve o hastalıkla ilgili bahsettiğiniz kanısına vararak oradan istatistiksel sonuçlar, sizin bulunduğunuz coğrafyaya, sizin arkadaş çevrenize göre istatistiksel sonuçlar çıkartmaya çalışıyor. Yani teknoloji bu kadar ilerledi. Artık böyle insanların sosyal medyada şu hastaneye gittim şöyle bir tedaviyle muhatap oldum demesi bile,
hatta rahatsızlıktan bahsetmesi bile,
annemin şöyle bir hastalığı var, babamın şöyle bir hastalığı var demesi bile o kişinin bir şekilde o hastalıkla ilişkisi olduğunu gösterip oradan sonuçlar, istatistiksel sonuçlar çıkartıp bunları bile yapmaya çalışıyorlar.
Bu bir veri sonuçta kullanılabilir hale geliyor. Listede son iki sırada, 5 ve 6. sıralarda front-end mühendisliği ve gıda kimyagerliği var. Bunlara döneceğiz. Ben yine gerçek gündemden birkaç tweet okumak istiyorum. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi buyurmuş. Ayet-i Kerime'de buyrulur: ey iman edenler, Allah'tan korkun. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. El-Haşr suresi 18. ayet. Yine Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi buyurmuş. Mevlana Hazretleri buyurur: altın ne oluyor, can ne oluyor, inci mercan da nedir? Bir sevgiye harcanmadıktan, bir güzele feda edilmedikten sonra, demiş. Bir diğer tweette: mümin daima Allah Resulü ve İslam büyüklerine örnek almalıdır. Toplumun umumi kabullerini değil, asr-ı saadet toplumunu ölçü edinmelidir, demiş. Başka bir hesaptan okuyorum. Abdullah Sert abimiz tweetinde demiş ki Hacı Musa Topbaş radıyallahu anh'tan mümin güzel halinin değişip kötüye dönmesinin bilerek veya bilmeyerek işlediği günah sonucu olduğunun idrakinde olmalı demiş. Allah kuluna yardım etmek istediğinde ona nur ordusu ile yardım eder. Ona karanlıkların ulaşmasını ve zarar vermesini engeller. A İskenderi diye de eklemiş tweetinde. Geçtiğimiz hafta bu programda e-ticaret sitelerinin gönderilerinde yeni yöntemlerden bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi de insansız hava araçlarıydı. Bugünlerde yine drone savaşları sıkça gündemde.
Evet, özellikle yabancı basında çok gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta içinde Rusya'da, Amerika'daki haber sitelerini takip edenler bununla ilgili çokça haber okumuşlardır. Birkaç tane görüş var. Yani mesela drone'la neyi kastediyoruz? İnsansız hava araçları. Evet, başta onlar geliyor. Diğer drone'lar da var. Yani tekerlekli araçlar, ufak tank robotları vesaire, bomba imha için kullanılan, bunlara da drone deniliyor. Sonuçta uzaktan kumandalı, insanın içinde bulunmadığı araçlardan bahsediyoruz. Amerika bunları yoğun bir şekilde kullanıyor. Afganistan'da ve dolayısıyla Pakistan da bundan etkilenen ülkelerden birisi. Ve çok sayıda ölüme sebep oluyor burada. Hatta şöyle eleştiriler var. Acaba dronlar yok ettiği teröristlerden daha fazla terörist doğmasına mı sebep oluyor gibi eleştiriler var. Burada iki tane tabii boyutu var işin. Birincisi, bu dronlara ulaşmak teknolojik olarak, maddi olarak kolay. Yani bir savaş uçağını yapmak, onu kaldırıp indirmek ciddi bir yatırım isterken, bir maket uçak sonuçta bunlar, uzaktan kumandalı. Bunları edinmek daha kolay teröristler için. Birinci eleştiri bu yönde. İkincisi de tabii bu dronların yapmış olduğu hatalar yüzünden insanların düşman olması, bu dronlara karşı savaş açıyor olması ikinci boyutu işin. Bununla ilgili çok ciddi eleştiriler var. Hatta gösteriler yapılıyor. Pakistan'da bununla ilgili gösteriler vardı geçen hafta içinde. Ve görünen o ki ilerleyen yıllarda bunları daha fazla göreceğiz. Her ülkede aşağı yukarı şu an insansız hava aracı olmaya başladı. Bunların çok büyük bir çoğunluğu şu an görüntüleme amaçlı kullanılıyor. Yani istihbarat amaçlı kullanılıyor. Ama görünen o ki gelecekte bunların üzerine silah yüklenerek muharebeye girmeleri, çeşitli yerlerde gerek yer hedefleri gerek hava hedeflerine karşı kullanılmaları öngörülüyor. Bununla ilgili ülkemizde de ciddi yatırımlar yapılıyor. Ama tabii gönül ister ki bunların hiçbir zaman silah olarak kullanılmaması.
Evet.
Sivil amaçlar, geçen hafta da bahsetmiştik, işte trafik görüntülemesinde kullanılabilir. Emlak, köprü nereye daha iyi inşa edilebilir gibi mühendislik alanlarında kullanılabilir. Belki orman yangınları, orman. Çok fazla sivil kullanım alanları var. Gönül bunların daha ağır basmasını ister. Ama silah endüstrisi her zaman teknoloji motor gücü olmuştur. Ne yazık ki şu anki kullandığımız teknolojilerin çoğu da savaş endüstrisinde gelişen teknolojiler.
Bravo. Böyle bir internet bile Amerikan ordusunun,
tabii savunma departmanı, savunma bakanlığının diyelim kurduğu, işte nükleer bir savaş bile çıksa tek bir merkezden yönetilen bilgisayarlar o zaman var. Bu çökerse biz ne yaparız? O zaman bunu merkeziyetçilikten çıkartalım. Her bilgisayar kendi başına çalışabilsin, internet hiçbir zaman çökmesin gibi bir hayalle ortaya çıkan,
evet,
bir teknoloji. Çoğu şey de buna dayalıyor. Yani radar teknolojisi, jet motorlar saymakla bitmez. Çoğu teknolojinin altında savaş endüstrisi var. Dronlar da bunlardan birisi. Sivil kullanımları inşallah yayılır. Savaş için kullanımlarını da biz istemiyoruz. Kendi adıma ben öyle söyleyeyim.
Güzel bir dua oldu bu. Mesela bir örnekte DHL Test Drones to Deliver Goods diye bir Twitter görüyorum şu anda. Tweet görüyorum. Bir yine gönderileri ulaştırmak için insansız hava araçlarını test etmeye başlamış bir
kargo
lojistik
firması.
Aynen öyle. Lojistik demişken yine bir mesleklere dönmek istiyorum. 2020 yılında en gözde olacak mesleklerde 5. sırada front-end mühendisliği var. Tanım şöyle: bir web sayfasında bir butona tıklıyorsunuz ve bir başka sayfaya gidiyor. Sizce çok kolay olan bu işlem aslında göründüğü gibi değil. Artan teknoloji bu mühendislerin değerini en üst safhaya çıkarırken istihdamları da artıracak demiş. Ve bir takım rakamlar vermiş. Tabii ki internetin daha işlevsel kullanımı ile ilgili uzun yıllar gözde olacak mesleklerden birisi.
Evet, bununla ilgili çeşitli araştırma, hatta Ankara'da da Türkiye'de bir araştırma enstitüsü var. Bir sayfaya girdiğinizde nereye bakarsınız ilk? Evet. Dikkatinizi neresi çeker? En çok nereye tıklanır? Bütün bu bilgiler araştırılıyor, istatistiksel olarak inceleniyor. Ona göre sayfa tasarımları değiştiriliyor, optimize ediliyor. Doğru. Yani iyileştiriliyor.
Hatta göz hareketlerini takip ederek yapıyorlar.
Evet, web kameralar sayesinde, bilgisayarınızın önündeki web kameralar sayesinde izin veriyorsanız şayet bunu takip edip istatistiksel olarak toplayıp bunlardan web sayfalarına tasarım değişikliklerine gidilmesi, daha başarılı reklam yapılması gibi amaçlar var. Geleceğin meslekleri işte bunlar, mesela bir 10 yıl önce düşünülmeyecek meslekler. Bir 10 yıl sonra, hani 2020 denmiş orada ama bana çok inandırıcı gelmiyor. Muhtemelen 2020'ye kadar bu front-end engineering denen ön yüz mühendisliği mi diyelim buna? Evet. Ön yüz mühendisliğinin belki de 5-6 tane alt mesleği çıkıp işte bunlar yeni meslekler diye de lanse edilebilir. Evet. O yüzden hani gençler, meslek seçme aşamasındaki gençler şunu bilsinler ki şu an okudukları meslekler aslında yapacağı mesleklere sadece altyapı oluşturacaktır. İyi öğrensinler mesleklerini. Kesinlikle öyle bir kanı olmasın. Yani bu meslek sonuçta yok olacak, gidecek gibi bir, veya mezun olduktan sonra
sonuçta gelişerek ilerliyor hepsi, değil mi?
Tabii, sonuçta hepsi birbirine bağlı. Yani bakın, doğru, hala istatistikten bahsediyoruz, matematikten bahsediyoruz. Doğru. Bunlar için kökünde, temelinde olan şeyler. Bunlar bilinmeden meslek olmaz. Ama şunu da bilsinler ki bu uygulama şeyleri, yani işte şu programı çok iyi kullanıyorum, bu programı çok iyi kullanıyorum. Bunlar 1-2 yıllık ömrü olan şeyler, yok olup gidecekler. İşin kökü her zaman, temeli her zaman baki kalacak. Uygulamalarsa günden güne değişir. Ona çok kapılmasınlar.
Güzel oldu. Gıda kimyageri listenin son sırasında yer alıyor. Daha lezzetli yiyecek üretmek ve dokularıyla oynamak, düzeltmek için gıda kimyagerlerine olan ihtiyaç artacak. Yediğimiz yiyeceklerin artık belli bir tadı olacak ve farklılık olmayacak demiş ama bana da pek bilmiyorum bu da.
Yani bu gıda olayı çok konuşulan bir şey. Konuşulan ne bir kadar şey. Sağlıklı yiyoruz, ne kadar kanserojen. Bununla ilgili bir program konuşuruz inşallah.
Peki, programımızın sonuna geldik.
Size selamun aleyküm, hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar olsun, görüşmek üzere efendim.
Erkam Radyo'da Şadi Evren Şeker ve Ebu Bekir Kalkan'la Sosyal Gündem programını dinlediniz.